Ayrım 31, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 348. Cecil onu hemen veya parayı getirdiğinde vurabilirdi ama Cecil zaten onu vuracaktı. Çiğ konusundaki pazarlık sadece bir palavraydı. Bunu Holman da biliyordu ve Cecil muhtemelen onun bunu bildiğinin farkındaydı. Ama Cecil öyle bir servet delisiydi ki 4 polis memurunun öldürüldüklerine inandırdığı gibi buna da kendine inandırmıştı. Holman kaçabilmek için işbirliğinde bulunacakmış gibi davranmayı düşünüyordu. Ama o zaman da Cecil kaçabilirdi. Holman orospu çocuğunun oğlunu neden öldürdüğünü açıklamasını istiyordu. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğine dair bir fikir geliştirmeye başlamıştı. Olayı nasıl gerçekleştireceğimizi düşündün mü?
Müşteri hizmetleri müdürüne gideceksin, ona çok seyahat edeceğini söyleyeceksin. Vergi makbuzlarının ve mahkeme evraklarının burada korunmasını istediğini söyleyeceksin. Bu konuda bir de şaka yap. Evrakların kahve molasına çıkmayacaklarını umduğunu söyle. Yalan söylemeyi bilirsin.
Tabii.
O kasalardaki paralar hala torbalarda. Her seferinde 4 kasayı açacaksın. Her kasadaki torbanın yaklaşık 25 kilo geldiğini tahmin ediyorum. 2 omzuna ikişer torba 100 kilo. Senin gibi iri bir adamın bunu kaldırabilmesi gerek.
Holman dinlemiyordu. Random'ın 5. adam olduğuna inandıklarında Pollard'ın kendisine söylemiş olduğu bir şeyi düşünüyordu. Eğer Random'la Fowler arasında somut bir bağlantı kurabilirlerse onu ele geçireceklerini. Holmes Cecil'i parayla buluşturabilirse onun bunu asla açıklamayacağını ve mahkum olmaktan kurtulamayacağını düşünüyordu. Holmes her defasında 4 kasadan toplam 22 kasa, her gidişte 100 kilo para taşıyarak 6 kere gidip gelmek demektir. Sence beni durdurmayacaklar mıdır?
Ben bir şeyin hiçbir şeyden daha iyi olduğunu düşünüyorum. İşler yolunda gitmezse sadece uzaklaş. Sen o lanet olası yeri soymuyorsun Holman. Sadece uzaklaş.
Ya torbalarda ne olduğunu görmek isterlerse?
Yürümeye devam et. Alacağımız kadarını alırız.
Holman'ın bir planı vardı. Yeterli süre olduğu takdirde planını uygulayabileceğini tahmin ediyordu. Her şey zamanın yeterli olmasına bağlıydı.
Bu iş uzun sürecek dostum. Bir bankada o kadar uzun kalmaktan nefret ederim. Kötü anılarımı canlandırır. Siktir et anılarını, çiğyi düşün.
Holman dünya üzerindeki en gerizekalı pislikmiş gibi Cecil'e baktı. Paranın bu kadar yakında olması yüzünden onun kendinden geçeceğini umuyordu. Cecil'in o servetin üzerinde taş kesilmesini diliyordu.
Çiğyi boş ver, kıçını tehlikeye atan benim, işin ucunda benim için ne var?
Cecil Holman'a baka kaldı ve Holman bastırdı.
Yarısını istiyorum.
Cecil Holman'a göz kırptı, bankaya baktı, dudaklarını yaladı ve tekrar Holman'a baktı.
Dalga mı geçiyorsun?
Geçmiyorum, bana borçlusun. Orospu çocuğu ve nedenini biliyorsun. Hoşuna gitmiyorsa o parlası paraları kendin al. Cecil yine dudaklarını yaladı ve Holman onun razı olduğunu anladı.
Cecil ilk 4 torba benim. Ondan sonra çıkartacağın her 4 torbanın birini alırsın dedi. 2, 1, sonra 2. Bununla idare edebilirim. Parayla döndüğümde burada ol, yoksa kıçını ele veririm.
Holman arabadan indi ve bankaya doğru yürüdü. Midesine kusacakmış gibi kramplar giriyordu. Ama kendi kendine Cecil ona yeterince zaman verirse bunu başarabileceğini söyledi. Her şey Cecil'in ona yeterli süreyi vermesine bağlıydı. Holman bankadan çıkan genç bir kadına kapıyı tuttu. Ona hoş bir tavırla gülümsedi, sonra içeri girdi ve etrafını dikkatle inceledi. Bankalar öğle saatlerinde genellikle yoğun olurdu ama şu anda saat neredeyse 4 olmuştu. 2 veznedar için 5 müşteri sıra bekliyordu. Müdür tipli 2 kişi gişelerin arkasındaki masalarda oturmuşlardı ve muhtemelen müşteri hizmetleri temsilcisi olan genç bir adam giriş katındaki masalardan birinde oturuyordu. Holman derhal bu bankanın soygunlar için bir hedef olduğunu fark etti. Girişte insan tuzakları, veznelerde plexiglas bariyerler ve güvenlik görevleri yoktu. Bir soygunun gerçekleşmesini bekliyordu. Holman müşteri kuyruğunun başına gitti, müşterilere baktı ve veznedarlara dönerek sesini yükseltti.
''Bu bir soygundur, çekmeceleri boşaltın, bana parayı verin.''
Holman saati kontrol etti, 3.56 idi. Saat ilerliyordu. 50. Kısım 26 yaşındaki Lara Mayer, New Guardian Technologies'deki bilgisayarı yanıp sönerek Beverly Hills'deki Wilshire Bulvarı'nda bulunan Grand California Bankası'nda 2.11 alarmı verdiğinde güvenlik vardiyasının son saatine girmişti. Önemli değildi, bilgisayar ekranındaki saat 3.56.27'yi gösteriyordu. New Guardian bölgedeki 11 banka zincirine, 261 markete, 4 süpermarket zincirine, birkaç yüz depo ve iş yerine elektronik güvenlik hizmeti veriyordu. Bazı günler gelen alarmların yarısı voltajın inip çıkmasından, bilgisayarlarda baş gösteren sorunlardan, elektronik ve elektrik arızalarından veya insan hatalarından kaynaklanan nedenlerle yanlış çıkardı. Los Angeles'ın herhangi bir bölgesindeki gişe memurlarından biri her hafta iki kez kazara alarma basardı. İnsanlar insandır, olabilir. Lara prosedürü uyguladı. Ekranında Grand Call, yani Wilshire Beverly Hills Şubesi sayfasını açtı. Bu sayfada müdürler ve bankanın çalışan sayısı, gişe sayısı, eğer varsa güvenliğin arttırılması, çıkış noktaları gibi fiziksel özellikleri yer alırdı. Daha da önemlisi sayfa o bankaya özel sistem hatalarını saptayan programı çalıştırmasına olanak verirdi. Program yanlış alarmı tetikleyebilecek sistem sorunlarını kontrol ederdi. Lara program sayfasını açtı ve doğrula düğmesine tıkladı. Hata saptama programı güç anormalliklerini, donanım arızalarını veya yazılım problemlerini denetlerken bir yandan da alarmı otomatik olarak başlangıç konumuna getirirdi. Eğer bir veznedar alarma yanlışlıkla bastıysa alarm yeniden ayarlanır, bu işlem de alarmı otomatik olarak iptal eder ve kapatırdı. Program yaklaşık 10 saniye sürdü. Ekranda teyit göründüğünde Lara dikkatle baktı. Grand Call Beverly Hills şubesindeki iki veznedar sessiz alarmlarını harekete geçirmişlerdi. Lara vardiya şefini aramak için iskemlesine döndü. Bir alarm verildi. Lara'nın vardiya şefi geldi ve doğrulamayı okudu.
Polisi ara.
Lara telefondaki bir düğmeye basarak Beverly Hills polis merkezinin acil servis operatörünü aradı. Beverly Hills'a haber verdikten sonra FBI'yı da arayacaktı. Telefon 4 kere çalarken Lara sabırla bekledi.
Beverly Hills, acil servisler.
Burası New Guardian, operatör 441, bölgenizdeki Wilshire Bulvarı'ndaki Grand California Bankası'nda 2.11 bildirildi.
Bekleyin.
Lara acil servis operatörünün Lara'nın gerçek olup olmadığını, asılsız bir ihbarda bulunup bulunmadığını kontrol edeceğini biliyordu. Bu işlem bitene kadar araba gönderilmeyecekti ve Lara bankayla ilgili bütün gerekli bilgileri vermişti. Saate baktı. 3.58.05 51. Kısım Holman işlerin yolunda gittiğini düşündü. Hiç kimse deli gibi kapıya koşmamış ya da geçen defa olduğu gibi birileri kalp krizi geçirip yere düşmemişti. Veznedarlar sessizce çekmecelerini boşalttılar, müşteriler sıraları bozmamışlardı ve sanki Holman'ın kendilerine ne yapmalarını söylemesini bekler gibiydiler. Her şey göz önünde bulundurulduğunda onlar mükemmel birer kurbandı.
Holman her şey düzelecek, birkaç dakika içinde buradan çıkmış olacağım dedi.
Holman cebinden anahtar kesesini çıkardı ve bir müşteri hizmetleri masasının başında dikilen genç adamın yanına gitti. Keseyi ona attı. Adın ne?
Lütfen canımı yakmayın.
Canını yakmayacağım, adın nedir?
David Furio, evliyim, 2 yaşında bir oğlum var.
Tebrikler David, bunlar kiralık kasaların anahtarları. Her zaman olduğu gibi kasa numaraları anahtarların üzerinde yazılı. Ana anahtarını al ve bu kasalardan 4'ünü aç. Hangi 4 olduğunun önemi yok. Derhal git ve dediğimi yap. David Banko'nun arkasında bekleyen kadınlara baktı. Kadınlardan biri büyük bir ihtimalle David'in patronuydu. Holman kendisine bakması için David'in çenesine dokundu. ''Ona bakma David, söylediğimi yap.'' David ana anahtarlar için çekmecesini açtı ve koşarak kasa dairesine doğru gitti. Holman lobide geri geri ön kapıya doğru yürüdü, kapının kenarına sokuldu ve kendisini göstermemeye dikkat ederek dışarıya baktı. Cecil hala arabadaydı. Holman müşterilere döndü. ''Kimin cep telefonu var? Haydi telefona ihtiyacım var, önemli.'' Genç bir kadın kararsız bir tavırla çantasından telefonunu çıkartana kadar insanlar ne yapacaklarını bilemeyerek etraflarına bakındılar. ''Benimkini kullanabilirsiniz sanırım.'' ''Teşekkürler tatlım. Herkes sakin olsun, rahat olun.'' Holman telefonun kapağını açarken saati kontrol etti. 2,5 dakikadır bankadaydı. Güvenlik sınırını aşmıştı. Yine geri geri kapıya giderek Cecil'i kontrol etti ve ön kolunun içindeki numarayı okumak için kolunu kaldırdı. Pollard'ı aradı. 52. Kısım. Leeds, Cecil'in Alison Whitney olan bağlantısının mahkum olmasını gerektirmediği konusunda Pollard'ı uyarmıştı. Bu nedenle Bayan Marchenko'nun altılık gruplardan Cecil'in fotoğrafını seçip seçmeyeceğini görmek için plan yapıyorlardı. Leeds'in Random'ı aradığı anlarda Pollard da ev telefonunu arayarak Holman'a ulaşmaya çalışmıştı. Holman telefona cevap vermeyince Perry Wilkes'i aradı. Wilkes Holman'ın oraya geldiğini ancak çıktığını söyledi. Başka bir bilgi verememişti. Alison Witt'in kayıtlı muhbir formunda Cecil'in onu ilk kez 3 sene önce işe aldığı ve kullandığı yazılıydı. Cecil bir zamanlar şarkıcıyken sonradan ikinci sınıf bir film yıldızı olan birinin Los Angeles bölgesinde faaliyet gösteren bir uyuşturucu çetesine maddi destek verdiğinden kuşkulanıldığında soruşturma yaparken Witt'in varlığından haberdar olmuştu. Fahişelik nedeniyle tutuklanmak yerine Witt şarkıcının bazı çete üyeleriyle bağlantıları hakkında bilgi vermeyi kabul etmişti. Cecil Witt'in kayıt formunda onun davaya yardımı olacak doğru bilgileri sağlayacağını belirtmişti. Telefonu çaldığında Pollard Leeds'in ofisinin dışındaki bölgede oturuyordu. Arayanın Holman veya Sanders olduğu numarayı kontrol etti ama arayanı tanımıyordu. Çağrıyı telesekreterine yönlendirmeye karar vermişti ki nedense gönülsüzce bundan vazgeçti. Holman benim dedi. Tanrı'ya şükür neredesin? ''Banka soyuyorum.'' ''Bekle.'' Pollard Lee'se seslendi. ''Holman arıyor, Holman telefonda.'' Pollard görüşmesine devam ederken Lee'sle masasından kalktı, kapıya doğru yaklaşıp durdu ve Pollard konuşurken telefonuna bir şeyler mırıldandı. ''Pollard, 5. adam Bill Cecil adında bir FBI ajanı, Cecil.'' dedi. Holman Pollard'ın sözünü kesti. ''Biliyorum, şu anda bankanın dışındaki yeşil Ford Taurus'ta.'' Söz kesme sırası Pollard'a gelmişti. ''Dur bekle bir dakika, dalga geçtiğini sanmıştım.'' ''Beverly Hills, Wilshire Bulvarı'ndaki Grand California Bankası'ndayım. Marchenko parayı buradaki kiralık kasalara koymuş. Anahtarlar Cecil'deydi. Sign'da buldukları şey anahtarlarmış.'' ''Neden banka soyuyorsun?'' Leeds'in aldı karıştı. ''Ne yapıyor?'' Delaney dinlemek için yaklaştığında Pollard sessiz olması için ona işaret etti. ''Holman, polisleri buraya getirmenin daha çabuk yolunu biliyor musun? Onu heyecanlandırdı Catherine. Anahtarlar ondaydı ama parayı almaktan korkmuştu. 3,5 dakikadır içerideyim. Polis yakında burada olur.'' dedi. Pollard telefonun mikrofonunu eliyle kapatarak Leeds ve Delaney'e baktı. ''Grand California, Wilshire, Beverly Hills. Bakın bakalım 2-11 bildirilmiş mi?'' Delaney FBI dispatcher'ını aramak için koşarak giderken Pollard Holman'a döndü. ''Yaralı var mı?'' ''Öyle bir şey olmadı. Olanları polislere anlatmanı istiyorum. Sanırım beni dinlemeyeceklerdir.'' ''Max, bu berbat bir fikir.'' ''Polislerin parayı Cecil'in üstünde bulmalarını istiyorum. İçeri girmekten korktuğu için paraları ben ona götüreceğim.'' ''Cecil şu anda nerede?'' ''Dışarıda park etti. Parayı bekliyor.'' ''Yeşil Taurus mu?'' ''Evet.'' Pollard yine eliyle mikrofonu kapattı ve Leeds'le konuştu. ''Cecil bankanın önünde yeşil bir Ford Taurus'ta.'' Delaney heyecanlı bir şekilde dönerken Leeds de bilgiyi Random'a iletti. ''Beverly Hills 211'i doğruladı, ekipler yolda.'' Pollard Holman'la konuşmaya devam etti. Holman dinle, Cecil tehlikelidir. Şimdiye kadar 6 kişiyi öldürdü. Benim oğlumu öldürmek gibi bir hata yaptı. Bankada kal, tamam mı? Dışarı çıkma, bu tehlikeli olur. Yalnızca Cecil'den bahsetmiyorum. Oraya gidecek olan polisler senin iyi adam olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Sen biliyorsun. Holman kapattı. O anda hat kesildi. Pollard içi dışına çıkarılıyormuşçasına bir baskı hissetti ama bunu bastırdı ve ayağa kalkmaya çalıştı. Ben bankaya gidiyorum. Bırak bu olayla Beverly Hills ilgilensin. Yeterince zamanın yok. Pollard elinden geldiğince hızla koştu. 53. Kısım. Bill Cecil ayağını sinirli bir tavırla yere vurarak bankayı gözetliyordu. Araba parktaydı, motor çalışıyordu, klima soğuk hava üflüyordu. Cecil içeride olanları düşünerek terliyordu. Önce Holman müşteri temsilcisiyle o saçma konuşmayı yapacaktı. Eğer herifin önünde müşteri varsa Holman beklemek zorunda kalacaktı. Durum buysa Cecil Holman'ın kapıya gelip el falan sallayacak kadar zeki olmasını umuyordu. Ama o ana kadar gelmemişti. Cecil bunu iyiye işaret olarak yorumladı ancak bu beklemesini kolaylaştırmıyordu. Daha sonra müşteri temsilcisi Holman'ı bodruma götürecekti ve herif ağır hareket eden tembellerden biri olabilirdi. İçeri girdiklerinde müşteri temsilcisi dört kasanın ana kilitlerini açarken Holman da defteri kebiri imzalayacaktı. Ufak kasalarda daima sigorta poliçelerinin, vasiyetnamelerin ve diğer şeylerin konulduğu, içeri sokup çıkarmanız gereken çelik bir kutu bulunurdu. Ama büyük kasalarda o kutu olmazdı. Büyük kasalar sadece büyük ve boş kasalardı. Holman kasaların sorun çıkmadan açılabilmesi için anahtarlarını kullanacak ama temsilci dışarı çıkana kadar kasaları açmayacaktı. Müşteri temsilcisinin çıkmasından sonra para torbalarını alıp kasaları kapatacak, kilitleyecek, sonra da rahat adımlarla yürüyerek bankadan çıkacaktı. Belki müşteri temsilcisine hoş bir şeyler söylemeliydi ama bunu yaptıktan sonra o zaman sadece 10 saniyesi kalacaktı. Cecil bir diğer müşterinin işinin bitmesini beklemediği takdirde bütün bu işlemlerin 6 dakika süreceğini biliyordu. Holman 4, belki 4,5 dakikadır bankadaydı. Endişelenmek için bir sebep yoktu. Cecil Holman'ın 10 saniye içerisinde kapıdan gizlice bakması gerektiğini düşünerek tabancasıyla direksiyonun alt tarafına vurdu. 54. Kısım. Holman telefonu kapadıktan sonra polislerin kısa süre içinde gelecek olmalarından dolayı tedirgin olarak yine ön kapıdan dışarı baktı. Polisin olay yerine 2 dakikada intikal etmesi hemen hemen imkansızdı. Ancak 2 dakikadan sonraki her saniye olay yerine gelmeleri için onlara daha fazla zaman verecekti. Holman tutuklandığı soygunun dışında bu bankada yaptığı tüm soygunlarda kaldığından 2 dakika daha uzun kalmıştı. Tutuklandığı günü düşündü. Pollard'ın gelmesi neredeyse 6 dakika sürmüştü ve gözetlemede oldukları için gitmeye hazır halde bekliyorlardı. Holman'ın hala birkaç saniyesi vardı. Müşterilerin yanına döndü ve kızın telefonunu iade etti. ''Herkes iyi mi? Herkes hala iyi mi?'' Metal çerçeveli gözlük takmış 40 yaşlarda bir adam ''Rehine miyiz?'' diye sordu. ''Hiç kimse rehine değil. Soğukkanlılığınızı bozmayın. Bir dakika sonra sizi rahat bırakacağım.'' Holman bodruma seslendi. ''Hey David, orada nasıl gidiyoruz?'' Bodrumdan David'in sesi geldi. ''Açıldılar.'' ''Millet, siz olduğunuz yerde kalın. Polisler gelmek üzere.'' Holman lobiyi geçerek bodruma indi. David dört büyük kasayı açmış ve 4 adet naylon spor çantayı kasalardan indirerek kasa dairesinin ortasına taşımıştı. ''David, çantalarda ne var?'' diye sordu. ''Birinin kabusu. Sen burada kal dostum, burada güvende olursun.'' Holman çantaları teker teker kaldırarak askılarından omuzlarına astı. 25 kilodan ağır gibiydiler. ''David, ya diğer anahtarlar?'' dedi. ''Sen de kalsın.'' Holman yalpalayarak bodrumdan çıktı ve anında müşterilerden ikisinin eksik olduğunu fark etti. Ona telefonunu ödünç veren kız kapıyı gösterdi. Kaçtılar. Holman lanet olsun diye düşündü. 31. ayrımın sonu. Sayfa 361.